Otoshops'un sunduğu Sokrates GP'de Çağla Özge Özkul ve Yiğit Tezcan Formula 1 dünyasını konuşuyor, sporun dününden ve bugününden özel hikayeler anlatıyor.
Sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler, dinleyicilerimiz de bizim için yani göz bebeğidir. Çünkü onlar ilk günden beri
varlar. Bizi hala dinliyorlar mı?
Dinliyorlardır.
Bence artık izliyorlardır. Son teknolojiye geçmişler.
Bence hala dinleyen çoktur ya yolculuk esnasında falan. Ha, işe giderken gelirken.
Araba da iyi gider böyle evet. Şeyler evet.
Neyse Sokrates GP'ye hoş geldiniz. Hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimiz. Bu hafta yeniden Yiğit'le beraber
muhteşem bir yarışın ardından muhteşem bir yarış programıyla. Program muhteşem de. Yarış biraz sallantıda
program ya. Program çok iyi var. Yani sadece şöyle bir fark var. Zaten podcast'ten videocast'e geçiş aşamasında ufak böyle alışma sıkıntıları yaşıyorduk. Ama en azından geçen hafta şöyle bir karanlıklar içindeydik bir ambiyans. Öyle bir
salmışlardı bizi.
Bir karizma vardı. Evet.
Ta ki sevgili.
Müdahale gelmiş programa.
Kimden geldiğini de söyleyelim.
Haberleri aldık. Özür dile Onur Erdem. Niye karışıyorsun sen bizim programımızın ışığına? Caner'i niye buna ikna ettin? Caner sen niye ikna oldun?
Yani evet bir de bence çok da tatlı olmuştu. İnsanlar her zaman bunun çok böyle karanlık bir ortamda duman altı
öyleydi
yapıldığını
aslında.
Hayal ediyordu. Biraz öyleydi evet biraz daha aydınlık oldu bugün.
Evet bugün biraz aydınlık. Spotlar yine üstümüzde gör. Yani şaka bir yana ben geçen hafta biraz çirkin çıktım düşünmüştüm ışıktan dolayı. Ona rağmen o ambiyans benim hoşuma gitmişti. Şimdi kim bilir. Nasıl çıkıyoruz bilmiyorum artık izleyince göreceğiz.
Kendimiz de görmedik. Görecektik program öncesinde gitti yine.
İşte geri dönüş ekranı. Onur Erdem buraya bir geri dönüş ekranı koyun. Ha bakayım. Ama gözüm görmüyor benim ya uzağa. Neyse. Hadi bakalım. Başlayalım yine Otoshops'un katkılarıyla Sokrates GP'yi hazırlıyoruz. Onların da sizler için bir duyurusu var. Hemen aktarmak isterim. Aracınızı satmanın en doğru adresi diye her zaman zaten vurguluyoruz Otoshops'u. Araç satarken karşılaştığımız bazı zorluklar oluyor biliyorsunuz. Anlamsız sorular, ekspertiz gibi, evrak işleri gibi. Bu tip zorluklar da hepimizin canını sıkıyor. Fakat artık endişelenmenize gerek kalmadı. Otoshops nakitle. Bütün araç satış işlemlerinizi sizin yerinize hallediyor Otoshops Nakit ve araç bedelini aynı gün içinde de hesabınıza yatırıyor. Sizlere de derin bir oh çekmek düşüyor bu işlemleri Otoshops Nakit üstlendiği için diyelim. Şimdi bu duyurunun ardından yine Otoshops'la beraber Sokrates GP ile biliyorsun haftanın enlerini seçmeye başladık bu sezonla beraber. Geçen hafta haftanın şapşalı diye Ocon demiştik. Ben başlığımızda oynama gereği duymadım. Haftanın şapşalı kalsın. O konu oradan çekildi.
Her hafta bir şapşal var zaten.
Her hafta galiba olacak bir şapşallık. O konu çektim oradan FIA'yı koydum.
Müthiş kararından ötürü değil mi Alonso?
Evet.
Gibi. Ne yaptığını bilmemişsin ötürü yine.
Evet. Yani.
Crash ayarında bir karar vermiş şeyleri var yani.
Yani kendi karar mekanizmasının bu kadar gitgelli. Ya gece tam uyuyacağım. Tekrar işte Alonso şöyle mi oluyor böyle mi oluyor? Yayınlar yaptınız mesela karar başkayken.
Ortasında başkaydı karar.
Evet.
İşte dokundu dedi otomobile. Öyle bir açıklaması vardı başta falan. Ben çok uyduruk yani. Baştaki karar da tamam. Alonso hani cebin solundaydı ama bir şey etkileyen bir durum da değildi. Biraz kanaat olması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım o kuralı koydular, kuralı uyguladılar. Sonra bir performans artısı sağlamadığı için kanaatle onu değiştirdiler diye ben anlıyorum.
Şimdi bunun hakkında uzun uzun konuşuruz. Sana soracağım şeyler var. Fikir yürütürüz. Biraz komplo teorileri falan uydururuz bir şeyler konuşuruz. Ama bekletelim. Diğer başlıklardan da bahsedelim ki bunu detaylıca konuşalım. Hızlı geçmiş olmak istemem. Haftanın alev atılanı.
Perez.
Evet,
Çeko hayatının yarışıydı. Kariyerinin en iyi yarışıydı.
Evet bu durum biraz Verstappen'i mutsuz etmiş gibi görünüyor. Onu da ayrıca değerlendiririz zaten. Ve haftanın gündemine de son anda programa gelirken gördüğüm bir Lewis Hamilton açıklamasını almak istedim. Bu Red Bull gördüğüm en hızlı araç demiş.
Yarıştan sonra evet. Verstappen'in kendisini geçmesine kolayca düzlükte ithafen.
Evet biraz da hani bu gündem üzerinden bu açıklaması üzerinden seninle böyle hızlı araçlar sohbeti yaparız. Biraz tecrübelerini ve yaşadıklarını anlatırsın. Çünkü üzerinde de gördüğümüz üzere I seen some shit demişsin. Yani çok araç gördün.
Ben kötülerden bahsediyor herhalde bu üstümdeki evet.
Yani
geçen senin başındaki Aston
gibi
falan gibi otomobiller. Evet.
O, hani some shit biraz öyle hissettirdi. Biraz da onu konuşuruz diyorum. Şimdi nereden başlayalım? Coel'den almak ister misin? Ya da öncesinden ya da takım takım mı gidelim? Verstappen'in yaşadığı sorundan bahsederek Red Bull'a da akabiliriz.
Şimdi öncelikle pistten bahsedelim. Ben ısrarla üstünde duracağım. Bu pist Red Bull'a aşırı uygun. biçilmiş kaftan. Tabii ki her yerde güçlü olacaklar ama bu pist ekstra güçlü olacaklar. Pist hızlı yön değiştirmeler var. Düzlük hızı önemli. Uzun düzlükler var işte, o start finish düzlüğü çok uzun. Red Bull için aşırı derecede müsait bir pist.
Perez için daha da aslında başka yeteneklerini ortaya çıkardığı
evet,
için de güzel.
Evet, cadde pistleri. Perez genelde fren bölgelerinde işte Kanada'da iyidir, Azerbaycan'da iyidir. Hem işte cadde pistlerinden de frenajın olduğu. Böyle hızlı virajlar veya böyle teknik birbirini takip eden virajlar değil de o pistlerde iyidir. Ama bu hafta sonu olağanüstü performans verdi. Red Bull önde olacak kabul yani. Ona zaten hepimiz artık ikna olduk ama bu pistteki fark çok ekstrem bence. Yani Verstappen turunu atabilse yarım saniyelik fark belki 07-08 olacaktı. Uzun süredir bu tarz bir dominasyon diyeyim görmemiştik. Yani tur başına neredeyse bir saniye varacak farkla daha korkuncu yarış temposu daha iyi otomobilin. Tek turda değil gücü yani. Aslında onu baz almamak lazım. Aslında realde neredeyse zorlandığı zaman otomobil maksimum tur zamanı gayesi gittiği zaman belki bir saniye hızlı arkadakilerden ya. Hemen arkadaki gruptan yani, çok korkunç bir otomobil ya. Harbi iyi bir otomobil yani.
Hamilton'a da bağlayacağız gibi zaten buradan. Peki şeylerden bahsedelim. Zaten Q2'de Verstappen'in elenmesine yol açan o drive shaft problemi, aktarım organı problemi nasıl oluyor? Yani bilmeyen izleyicilerimiz için istersen ya da dinleyicilerimiz için. Hayır, biraz bahseder misin?
Motor gücü üretiyor. İşte bütün o bağlantı parçalarıyla aktarma organı dediğimiz şey o lastikleri döndürüyor aslında. Kabaca o. İşte o bütün o teçhizatın içinde diyeyim. Önde de arkada da diferansiyel var Formula 1 otomobillerin. Normal otomobillerde çok fazla önde diferansiyel olmaz. Arkadadır vesaire diğer yarış otomobillerinde. O parçalardan birisi bozuluyor. Bir mil kırılıyor orada. Ve o parça o gücü aktaramıyor dönüp. Devrini yapamayıp. Aslında çok arıza görmeyeceğin tipte bir parça. Ama sonra Verstappen bir kere daha yarışta şikayet etti. Ama evet. Paranoya olmuş olabilir tabii. Paranoya olabilir diye düşünüyorum.
Yani kendisi öyle olmadığını düşünüyormuş. Ondan da bahsedeceğim. Açıklamalarını not aldım böyle. Yani konuşmaya değer şeyler söylüyor çünkü ikincilikten hiç mutlu değil. Orada bahsetmiş yine bu sıkıntıyı yaşadığında. Bir anlamda aslında bu yaşadıkları sıkıntıyla beraber hani acaba Bahreyn üstüne bir yarışa renk gelir mi gündemi de oluştu. Yani herkes Verstappen'in tırmanacağını bekliyordu ama fırsattan istifade Ferrari bir şey yapar, Mercedes biraz korkuyor ama öne yaklaşır mı diye düşünürken yine Red Bull dominasyonunu izlemiş olduk.
Ya o beklenen renk aslında safety car tam Verstappen için çıkmış oldu. Yani pit yapmamış olanlar için çıktı onun için. Zaten biz bu senaryoyu tahmin ediyorduk ama aslında ettiğimiz şekilde çıkmadı. Şansa bildik. Yani bir otomobil kenara çekti. Safety car olup olmaması bile meçhul bir pozisyonda. Yani yağma akmadıysa, pistte öyle bir şey yoksa ne gerek vardı? Virtual safety car yeterliydi bugünün güvenlik standartlarında bile.
Ve hemen herkes aslında etrafımda yani işte sizler dahil olmak üzere sosyal medyada gördüğüm herkes SC'ye ne gerek var safety car'a dedi yani. Çünkü biz ekranda görebildik ya olur olmaz aslında aracın nerede olduğunu. Bizim bu kadar hızlı gördüğümüz bir denklemde onlar nasıl aracın konumunu
görememişler
doğru, doğru kamera evet. açısı yakalanamadı demişlerdi. Bu da hani böyle biraz çalışma biçimini bilince.
Ben bir komple olduğunu düşünmüyorum.
Ben de düşünmüyorum ama.
Çok ender yaşanacak cinsten bir aksaklık oldu diye düşünüyorum.
Böyle ekstra bir. Hani pilot sağlığı işte araçların güvenliği açısından ekstra bir döneme geçilmesinin de bunda herhalde etkisi var.
Son yıllarda çok baktı canım. Eskiden otomobiller kenarda durup vinşi çekilirken yarış falan devam ediyordu yani.
Yani binde bir ihtimali bile yok etmek
istiyor.
Tabii
ki sarı bayrakla devam ediyordu. O virajda sarı bayrak çıkarıyordun, sallıyordun. Kenardaysa otomobil çekiliyordu pistin hemen kenarını. Tehlikeli aslında biri yan yana gelse çarpışsa pistten çıksa hata yapsa otomobile girecek belki. Tabii o günlerden çok farklı ama dediğim gibi aşırı güvenli bir hareketti. Çünkü otomobile gidip birinin bir şey yapma ihtimali çok düşük yani. Sanal güvenlik aracı zaten durduruyor bitiriyor o ihtimali. Virtual safety car'la zaten hızını limitlediğin için evet. belli yerlerde belli bir şeyin üstüne çıkamayın zaten yapamıyorsun. Yeterdi yani. Yani güvenlik otomobili gerçekten artık pistin üzerinde kalıntı kalan falan filan şeyler için kullanılmalı bence. Yani orada biraz panik tuşuna bastılar ama ben bir Verstappen'i şampiyon yapayım komplosu olduğunu sanmıyorum.
Yok ya. Hep de yani ikinci yarış.
Daha gerek yok bir de yani öyle bir şey olsa bir de yok öyle bir şey hiçbir zaman. Ya kısmen olduğu zamanlar var Formula 1'de evet yani o 94 sezonunu örnek veriyorum. Bazen ya komple olmaz Formula 1'de diyorum adamlar hortumun akış hızını şeyini değiştirmişler yani.
Bu arada ben bunların illa hani yani komple teorileri konuşulacaksa da bunların bir pilotu şampiyon yapmak için olduğunu değil. Tam tersi renkli bir akış olup onun yani o entertainment'ın paraya dönüşmesiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Yani
Suudi Arabistan'da komple pistin dibine füze düşüp işte Aramco testlerine füze atılıp pistin bütün sponsorunun Aramco olması Aston Martin ama o yarışın yapılması bu tip şeyler komple.
Evet.
O yarışı normalde kimse yapmak istemedi orada. Tabii. İşte Toto Wolff'ün şunda buna dahil ama para konuştuğu için kazanıyor. Bu konuda komployu anlıyorum. Gerçekten
bence
çok para
yani son çıkıyor. Yarıştaki Michael Massey ile ilgili çok konuştuğumuz işte Abu Dhabi'deki Verstappen Lewis Hamilton olayında da biraz gündemin aslında Michael Massey'in tek başına Yani bir günah keçisi olmasıyla anılıyor belki o tip kararlar ama bütün sezon boyunca bu tip baskılarla ilgili olduğunu düşünüyorum.
Evet, ben o sonuca varmıştık yani. Adamın bütün sezon boyunca çok büyük baskı yapıldı ve adam sonunda çok kötü bir karar aldı. Ben tamamen bir kötü art niyetle birine de gününü göstereyim değil. Son turda o yarışı yapmak istedi. Ben o kadar büyük bir komple düşünmüyorum ve doğru şekilde yapmayı beceremedi. Pisti temizletip yine yapabilirdi. Doğru bir formatta yarışı başlatabilirdi. Kural hatası yapmadan başlatabilirdi. Vakti var, 6 tur 5 tur falan vardı bitmeye.
Evet.
Yetişebilirdi. Yetiştiremediler. Bilmem ne oldu. Ama sonra yarışı başlatmak istedi. Hani yapamadığı başka bir şey, bir hata daha ekledi falan filan. Yaptı gitti adam. Ama sonra diğer yarış direktörlerinin geldiğinde de Freitas'ın falan filan da deli gibi eleştirildiğini görüyoruz zaten. Evet. O biraz günah keçiliğine dönüyor ya. Yine WEC yarışında vardı. Bu hafta sonu Eurosport tanıttım. Freitas da oranın yarış direktörü. Abi bu adamlardan 5 tane 8 tane falan var yani. Bence komplonun döndüğü yer paranın döndüğü yer. Yani Domenicali falan yani o işlerin
ya
içinde.
Ya da işte yani tam olarak aslında yani ben de zaman zaman çok eleştiriliyorum. Buna buradan bir cevap vermek isterim. Drive to Survive Formula 1'cisi diyenler olmuş bana. Yani
öyle demişler.
Bana çok ayıp etmişsiniz. Tam tersi aslında hep yani neden savunduğumu biliyorsun Drive to Survive ama bu kendim gibi insanlar için değil. Bir şekilde bir sporu hiç kimsenin izlemediği noktaya ulaşabildiği için önemsiyorum ben. Ama aynı zamanda bu tip bir içeriğin burada dönen paralarla da ilgili olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla o spordaki bizim çocukluğumuzdan alışa geldiğimiz bazı düzen ayaklarını değiştirdiğini düşündüğüm için de tam tersi sevmiyorum aslında.
Hiç olmadığı kadar karlı Formula 1. Finansal kriz yaşayan takımı yok. İşte bütçe sınırlaması koymuş. Çok sağlıklı bir organizasyon. Takımları da sağlıklı artık. Eğlencesi buradan sonra bir... hala paraya doğru gitmeye devam etmeleri insanları aslında şey yapıyor.
Ama işte biliyorsun insanoğlu doyumsuz.
İşte Suudi Arabistan'daki yarış olmasa Formula 1 döner. Aslında onu demeye çalışıyorum ben.
Hangi para en çok paradır ki? Yo yani hani çok para nedir ki? Kime göre yani? Şimdi bizim gibi insanlar bence paranın boyutlarıyla ilgili konuşurken yeterliymiş gibi gelmesi bize çok dal. Çünkü hiçbir arada görmediğimiz paralar olduğu için. Ama bence o noktadaki yani, insanlara her zaman yetersiz hayır, geliyor taraftar galiba.
Taraftar gözüyle söylüyoruz bunu. Evet. Tabii ki yani paranın sonu yok. Yoksa dünya böyle bir yer olmazdı, iyi bir yer olurdu yani, haksız mıyım?
Hiç sorma.
Kimse birbirine bağırmazdı, küfretmezdi, kimseden nefret etmezdi para diye bir şey olmasa. Bence bir çoğunluk biterdi diye düşünüyorum ben.
Eşitsizlik ve açgözlülük yaratıyor.
Evet abi, insanların öfke duyma nedeni neyse, bu çok bambaşka bir konu bence. Biraz etkiliyor onları.
Heyecanlandık ama değil mi? Peki şöyle devam edelim. SC'ye girdiğimiz yerden Safety Car'a. Safety Car öncesi ve sonrası ne nasıl gitti diye şöyle biraz performans yorumları yapalım istersen. Ferrari'nin mesela pit stratejisi hiç de fena görünmüyordu. Safety Car biraz onların o stratejisini Leclerc üzerinden özellikle boşa çıkarmış oldu.
Ferrari ilk defa doğru pit stratejisi yaptı. Softa başlamak akıllıcaydı. Yarışa Leclerc de iyi bir yarış çıkarıyordu o noktaya kadar. Ve Verstappen'in de önündeydi. Hı hı. Aslında safety card'ın önce. Ama şey çok şaşırtıcıydı. İlk 5 tur acaba Alonso yarış mesafesinde tutunabilecek mi Red Bull'la dedik. Çünkü yarış temposu projeksiyonları çok iyiydi Aston Martin'in.
Evet.
Tek eksileri düzlük hızıydı. İlk başta zaten Perez'e kolayca geçildi. O yanlış konumlandırdı starttan sonra bile. Hemen yakalandı, start kolayca geçildi. Ya. Daha 5 tur peşindeydi Alonso'nun. Konuşmuş olduk böylece. 5 tur peşinde kaldı Alonso'nun. Ama yani geçecek bir hamle yapamadı. Bence o da uzaklaşsın istemiştir. Alonso sürekli şey dedi, benim yarışım onunla değil diyordu.
Hı hı.
Ve ilk 5 tur meğersem Perez tam gerçek çok kontrol altında tutarak gidiyormuş yarışı. Kendini rahat hissedince bence biraz daha fazla pace yapmaya başlıyor. Çünkü başlayınca yarım saniye, 1 saniye varan.
Tabii.
Bir de lastik ekonomisi konusunda çok iyi otomobil. Ya pilotları da iyi, Perez de hep iyiydi. Verstappen de iyi, ustalaştı onda da korkunç yani. Uzadıkça stint mediumlara 1 saniye olmaya başlıyor tur farkı. Çok acayip ya. Yani.
Ya bu DRS mesafesinden çıkana kadarki kısım hani bir rekabet var gibiydi. Oradan çıktıktan sonra koptu gitti. Akacağı belliydi zaten yani.
Yok güzel yani aslında. Sezon ortasına kadar bu otomobilin geçilmesi zor. Red Bull geliştirmeyi bırakır. Diğer takımlar bir şeyler paylaşır arkasından gelen ama bu sefer de birikimini Red Bull bir sonraki sezona harcayacak yani.
Evet.
Diye gidecek.
Bir dominasyon izleyeceğiz.
Ama bu arada şunu derken de insanlar yanlış anlamasın. Biz de çok şeyden kopmayalım. Biz çekişme olsun diye böyle heyecanlı söylüyoruz. Ortada Formula 1'de olduğu süre içinde koskoca fabrika takımlarına kafa tutmuş içecek markası diye esprisi yapılan inanılmaz bir organizasyon var yani. Jaguar alındıktan sonra 2005'te Formula 1'e geliyorlar. David Coulthard artık pilotları. Horner geliyor. Müthiş bir yöneticisi var takımın. Ve inanılmaz başarılılar yani. 10, 11, 12, 13 dünya şampiyonlukları ve hep motor bulamıyor adamlar. Motorları yok çünkü.
Aslında bir yandan da bu anlattığın sebeplerden dolayı Mercedes dominasyonu devam eden ettiği o yıllarda Red Bull'cu çok insan
yani
da oldu.
Red Bull Mercedes motorunu yerleştirebilse ilk sene ve otomobili onun üzerine tasarlayabilse, çünkü motorların dağılımı, işte ağırlık merkezinin olan etkisi falan çok önemli yani, motor değiştirmek, bir şasinin içinden çıkarıp öbürünü koymak kadar kolay olmuyor her zaman. Olsaydı Red Bull'un elinde belki o dönemde ilerdi yani. Çok farklı bir yönde ilerleyip belki Mercedes'i bir sezon iki sezon kafa tutabileceklerdi yani. Ama tabii şöyle bir şey var, çok güçlü takımlara da motor vermek, tedarik etmek istemezsen, sporun sağlığı bu. Motor tedariği önemli de bir gelir. Sonuç olarak takımlar için parayı veriyorsun. Mercedes'ten motor alıyorsun. Güzel bir gelir yani. Sen o motoru yapıyorsun. Bir de para kazanıyor üstüne Mercedes o motordan. Yani harcadığı şeyi, yatırımın bir kısmını çıkartıyor. Önemli ama en güçlü rakiplerine vermek istemiyor. Red Bull senelerce motor bulamadı. Hep zayıf. Renault'un zayıf döneminde yarıştı. Sonra Honda'nın çok hani şey oldu. McLaren'de kadar kötü değil ama nispeten hep zayıf motorlarla yarıştı bu takım. Yani onlara da buradan şapka çıkaralım. Adrian Newey'i hep söylüyoruz zaten.
Ya bu kadar iyi olabiliyorsanız bu kadar iyi olmaya devam edin zaten hakkıyla. Hiç de bir şey denemez.
Yani hibrit çağındaki Mercedes neyse onlar da.
O rekabetten dolayı hani Red Bull'un bu sezon nasıl geçireceği üzerinden bu kadar konuşuluyor zaten.
Aynı zamanda grid'in de en paranoyak takımı Red Bull. Çok paranoyaklar yani, çok komik bence.
Bence takımı da pilotları da işte.
Paranoyak gitmişler kendi içlerinde.
Başka bir ya, o da bence başka bir seviyede olduklarını gösteriyor. Yani FIA da bence bu kadar paranoyak olsa biraz daha işler, regülasyonlar doğru akar ve uygulanabilir.
Ya kazanmanın yine
spor biraz böyle bir spor çünkü.
Yok doğru söylüyorsun, çok titiz olmalarından da kaynaklanıyor ama pilotlar arasındaki gerilim bence şey... Yin işareti yani. Perez'e şöyle bir yeşil ışık çok net yandı. Perez performans göstermesi gereken yerde performansı gösterdi. Değil mi? Verdi. Bir yerden sonra eşitlendikten sonra Verstappen'le farkı sabit tutmayı başardı. Ve bu yarışı kazandı. Ve Red Bull'un önü açık oldukça, yani Perez eline daha iyi bir fırsat geçmeyecek. Hiçbir çekişme yok çünkü. Geçen senenin başında Ferrari gibi bir tehdit yok. Yani Perez için şans bu şans yani. Başka
peki
yok.
Peki bir şampiyonluk savaşı sence verebilirler mi Verstappen'le, yoksa Perez'in daha iyi olduğu pistler ve şanslı günleriyle sınırlı mı kalacak bu başarıları?
Tahmin yapmam gerekirse bütün sezon boyunca Verstappen'e kafa tutamaz. Bence ama bu kadar öne açık olmuşken, böyle bir şey varken takım eşit olmalarına hiç bu kadar ona yakın bir fikirde olmayacaklar diyeyim. Yani eşit olmalarını desteklerler çünkü müsait ortalık.
Peki evet, Verstappen'in moral bozukluğu buradan geliyor olabilir mi biraz da? Dün yarıştınız. Yani sonuçta 15.likten işte ikinciliğe kadar tırmandı bir yer var. Birazdan konuşuruz o hani yine drive shaft'le ilgili rahatsızlığını falan ama yani biraz...
Görünen o ki Perez Bottas'a göre daha dişli bir ikinci adam karakter olarak. O da ona içinden biraz... Sövüyor mudur? Belki. Ulan önde en hızlı otomobili buldum, rahat rahat şampiyon olacağım diyordur. Belki. Yani ama rekabet de her zaman daha iyi çıkar insanın içinden yani. O
bak
öyle
şimdi,
diyorsa.
O zaman şu cümlesini
bence
söyleyeyim sana.
Bence bozuluyor kazanamadığına ya.
O Ferin. Kesin.
En iyi yani, otomobille kazanamadım diye düşünüp bozuluyor. Yetişemedim.
Verstappen kesinlikle ikinci olmaya tamam olacak bir adam değil zaten. Bu belli. Ama hani ekstra sonuçta bu takımın da dominant ismi yani. Net olarak birinci pilotu. Hani o ayrımın en net olduğu takımdır herhalde açık ara Red Bull. Yani o anlamda da bir rahatsız olmuş olabilir. Mesela şöyle bir şey söylemiş. Bir dakika gözümde iyi görmüyorum. Şimdi diyor ki özellikle böyle fabrikada falan da hani sabah akşam çok çalıştığınızda arka tarafta ve her şeyin en doğru haliyle böyle bir yarışa geldiğinizde bu tip bir sıkıntı yaşamak yani recovery race'ten mutlu olmak insan tabii ki üzüyor demiş. Buraya kadar bence her şey normal. Şampiyonluk için yarıştığınızda bu iki, it looks like it's between two cars diyor. We have to make sure the two cars are reliable. Bu bana biraz sanki o Perez'de olan hissi veren cümle gibi geldi. Yani şampiyonluk için yarıştığınızda ve iki aracınızda da bu olduğunda ikisinde de dayanıklılık aynı şeyde olmalı gibi hissettiriyor bana düşüncesi. Bilmiyorum katılıyor musun?
Evet, bu konuda daha çok şüpheye düşmesi gereken Perez zaten.
Evet
çünkü aslında. Perez ama bence o da zaten... Radyoda gerilirken hani 33 at yeter, 32 altı atıyorsa niye 33 atıyorum falan gibi bir şey yapmasının sebebi de o şekilde yarışı bitirirsin. Hani şey gibi de tepkisi de var yani, niye zorluyoruz ki birbirimizi yarıştan sonra demiş galiba hani kazandığımız bir şeyde falan gibi. Ama Perez de bence sınır çizmeye çalışıyor. Herkese açık bir sporda ne olursa olsun diyor ki.
Buradayım.
Bak bana yedirtmeyebilirler. Yiyebilecek mi göreceğiz, becerebilirse yesin yani. Ama hani o da oradan şeyinin sınırını bence çiziyor, psikolojik bir savaş. Bakın adil olun, adil olun, adil olun. Adil olun. Dün canlı yayında da söyledim ya. Hani bana adil olmuyorsunuz vurgusu yaparsam sana ne yaparsın? Çok özen gösterirsin değil mi? Benden nefret etmiyorsan, seviyorsun arkadaşını.
Eğer ki adil olduğumu düşünüyorsam ama.
Ama yine de bir ona mail edersin. Harbiden böyle bu konuda ben seni telkin edersem öyle yani. Sen de yapabilirsin aynısını.
Hayır, ben şimdi sana adil değilsem zaten. Sen bana istediğin kadar bana adil olun, bana adil olun uyarısı yap. Ben zaten onu bilinçli yaptığım için tatlı tatlı idare ederim. Adil olmamaya devam ederim. Ama eğer ben sana adil olduğumu düşünüyorsam ve senden yine de buna rağmen bir uyarı alıyorsam, ay acaba yine yanlış mı yapıyorum ya, aslında adilim diye bir panik yaşarım. Bence buradaki sınır Red Bull adil mi değil mi?
İşte her şekilde iki söylediğin senaryoda Red Bull'a düşündürtüyor. Bence böyle bir pozisyon almaya çalışması normal. Daha da çok bu konularda agresif demeçler de verecektir bence.
Bence de.
Ben böyle bir tarafı olabileceğini de düşünüyorum bunun. Hani şu psikolojiyle otomobile oturduğuna eminim. Safety car girer. Max bana yetişir. Bir şey derler mi?
Peki sen...
Pitim kötü gider mi? Bence
sen bunu düşünmeyen sayılı insanlardan birisin bence. Çünkü herkes Verstappen'in zaten tırmanacağını ve Perez'in ensesine dayanacağını normal şartlar altında. Yani araçların başına aniden bir şey gelmediği sürece dayanacağını ve orada acaba Red Bull'la böyle bir hani konuşma geçecek mi? Kimin o anda hızı daha iyi olacak falan. Hepimiz bunun bir tık hayalini kuruyorduk. Sen galiba yarış başlamadan ya da programda mı bahsettin? Bence Perez'in hani araç da iyi olduğu için onun da hızı iyi olacak ve böyle bir şey gerek kalmayacak. Perez iyi sürerse bu yarış alacak bence de.
İyi sürmesi lazım. Evet. Ama tabii sıkıntı şu, safety car gireceğini bilmemiz.
Evet.
Ondan sonra baştan başladığında Allah'tan 5 saniyelik bir tampon vardı. DRS bölgesinde olsa muhteşem bir yarış izlemiş olacaktık bu arada bugün. Belki birbirlerine vuracaklardı. Hani gibi bir durum olacaktı. Ama evet, yani Perez'in İyi olduğu günlerde yarış kazanabilme kalibresi vardı. Adamın kariyerinin en iyi günü Verstappen için bir yarış yani. Sıkıntı orada işte. 23 evet. Yarış bunu sürdürebilmesi. Hani Rosberg Hamilton'a bakıyorsun, tek turda çok yakınlardı Rosberg Hamilton. Hep aldanırdık biz yani. En sonunda SSC'ye baktığında yakınlar. Yarışta hep ufak ufak işte lastik koruma, çıkış turları, şunlar bunlar. Hamilton küçük küçük şeyler alırdı Rosberg'ten. Buradaki fark daha büyük. Yani Perez'in hep en iyisi olması lazım. Öyle devam etmesi lazım.
Evet. Çünkü İmkansız mesela Verstappen yine bu açıklamanın devamında şöyle bir şey de söylüyor. Böyle 10 tur kala falan yaşadığı o drive shaft ile ilgili yine tedirginlikten dolayı her ne kadar takım bir problem görmese de araçta. 10 tur kala falan hesaplamaları ben yaptım ve zaten aslında zorlarsam bir sıkıntı yaşayacağımı hissettim. Ve hani oradan sonra aracı riske atmamak ve ikinciliği kabul etmek bana daha doğru göründü demiş. Yani aslında istersem yine birinciliğe giderdim ya, bu
aynen, o bir psikolojik mental savaş.
Yani. Çok zor.
İyi bir ikililer bence pist dışında.
Ben çekilirdim mesela. Teşekkürler. Herkese başarılar diliyorum. Ben kaldıramayacağım.
Çünkü çocukluktan beri hayalini kurmuşsun. Gelmişsin, yarış kazanacak bir otomobilim var. Perez'in durumunu düşün.
Ya bu adam koltuksuz kalıyordu ya. Evet. Şuraya Red Bull'a gelmeden önce vurduğum için özür dilerim.
Yani şimdi...
Ya ne kadar tedirginlik ama boşta kalacak, düşünsene. Ama ne kadar da iyi bir araçta kendini göstermeyi hak ettiğini kanıtladı.
Perez evet, enteresan bir pilot. Başlangıcıyla kariyerinin zirvesi olması gereken yıllar birbirini tam tutmadı. Kariyeri o eride gitmedi. Bir süper yıldız adayı olabilirdi. Öyle başladı. McLaren'e gitti bir yıl. Ama McLaren o zaman kazanan bir otomobil değildi. Çok deneyimli bir takım arkadaşı, dünya şampiyonu takım arkadaşı vardı. Batı'na mağlup oldu aynı otomobilde. Sonra Force India macerası başladı. Orada da işte Hülkenberg'le yakınlardı ama iyi sonuçlar alma konusunda iyidir Perez. İyi gününde batırmaz yarışı yani. Bazı sürücülerin böyle bir kazanamama. Hülkenberg'le ilgili en büyük eleştirimiz oydu. Podyum yapamıyordu herif. Ne zaman o pozisyona gelse bir şey yanlış gidiyordu. Spin atıyordu, bir şey oluyor. Yağışlı hava oluyor. Perez o yarışları hep iyi götürdü kariyerinde. Öyle bir artısı var ve ikili mücadeleler de çok iyi ama işte dediğim o teknik pistlerde, hızlı pistlerde falan Verstappen'e kafa tutması çok zor sezon boyu. Evet. Zor yani.
Öyle
ama
görünüyor.
Belli de olmaz yani, iki tane daha arıza yaşar Verstappen. İşte Perez kusursuz şansla gider, bir öne fırlayabilse bir yarış bir süre görebiliriz yani. Takvim de çok uzun ya. 16-17 yarışta hadi 7-8 yarış sıkıştı, şey oldu, bitirirsin bir şekilde. Rosberg gibi 5 yarış, 6 yarış, ikinci bitirsin. Hamilton hepsini kazandı, şampiyon oldu. Öyle bir senaryo zor yani. Dediğim gibi Rosberg kadar iyi de değil Perez. Yani Rosberg Hamilton gibi de değiller. İşte Verstappen, o zamanki Hamilton diyelim. Rosberg şuradaysa Perez biraz da burada yani. Rosberg'den daha kötü bir pilot. En azından öyle kabul ediyoruz. O yüzden zor iş.
1-2 Verstappen Hamilton mı? İyi pilotlukta.
Şu anda mı? Bilmiyorum ki. Ya saf hızda Lökler bence
tepeden. Aynı araca koysan. Yani araç eşit gibi.
O çok görece. Araç eşit ama kime yarıyor? Diyelim varsayımsal olarak herkes kendine uydurabiliyor. Bence hamuz olarak en tepede Verstappen'le Lökler var. Hamilton biraz altındadır hamuz olarak. Ama toplam skill yetenek olarak baktığında Hamilton hala Lökler'in üstünde olabilir. Bu da Russell çok iyi bir pilot. Pro ayrı bir konu. Geçen sene komple evet, düşünürsen.
Ben öyle çok bir şey saçma var. Sapan bir soru sormuş oluyorum. Yo, aslında çok... Bütün kalemleri düşündün de çok göreceli.
Evet ya, en keskin, en hızlı olduğunu düşünüyorum ama Prost da hiçbir zaman öyle bir görüntü çizmezdi. O kadar çok benzedi ki Prost'a kariyeri Hamilton'ın. Çok acayip yani. İşte otomobilden anlıyor, lastik koruyor bilmem ne. Böyle yarış zekası çok yüksek vesaire, daha az risk alıyor ikili mücadelelerde. Prost aşırı benzedi adam ya. Hiç aklıma gelmez yani, o 2007'de gelip Alonso'ya kafa tutan çaydan Alain Prost'u ben çok severim yani. Çünkü çok haksızca adamı yıllarca yani. Saçma zaman. Bir ara böyle internette adam hakkında etnik şeyle ilgili bile küfür edilirdi. Çünkü seninle belgesini çok kötü gösterdi adamı. Kötü biriymiş gibi gösterdi. Halbuki değil. Bugün seninle olsa ne saçma sapan şey diyecekti yani. Ama kariyeri dediğim gibi o Prost'un aynısı oldu yani. Çok enteresan tam o tip bir adam oldu. Ya onun çok daha 7 şampiyonluğu. Prost'ta 4 şampiyonluğu vardı. O zaman Prost'unki rekordu. Şumi falan gelene kadar. Çok acayip yani. Öyle bir adam oldu. Zor ama yani şimdi saysak herhalde Verstappen, Leclerc, Hamilton 5'li kuracaksam Russell, Norris derdim. O çok kötü bir hafta sonu geçirdi. Ama bu 5'ini söyler.
Oldu.
İlk 5. İkinci 5'te muhtemelen Perez, Sainz olurdu ikinci 5'imde. Çünkü Leclerc'e karşı çok iyi mücadele veriyor yakında yani.
Evet.
Perez, Sainz, onların arkasında kimi yazardım diye düşünüyorum. Gelsin Ocon bence o kadar yakın gidecekler ki bu sene bu arada. Bu yarışta da
güzel,
yakın. Ben
çok,
çok yakın gidecek. İkisini
güzel,
ayıramıyorum güzel. Yani kafamdan. Yıllarca izledim.
O sezonun tatlış beklentilerinden biri bu zaten. Elimizde ne kalıyor ki geri?
Aynen o ikisi güzel yakın kapışlar.
Bottas var, Magnussen var.
Bottas çok formdan düşüyor.
Düşüyor.
Kalan kısım bir 15-17'ye kadar çok karışık yani. Gasly, Ocon, hayır iyiler yani. Alonso bu arada unuttuk.
Aa Alonso'yu nasıl?
Belki o 5'li grubun altına 5.5 onu koyarız. Benim hala soru işaretim var, kimse alınmasın Alonso'nun. Kendi zirvesinde olmayabilir adam, 42 yaşında olduğu için bir şüpheyle bakıyorum. Stroll'ün performanslarını biraz daha görüp net bir şekilde onu tam bir yerleştireceğim. Çünkü Vettel'e göre daha üstün görünüyor ondan. 6 Alonso diyelim. Hadi o 5'li yanında katalım, 6'lı diyorum. Ondan sonra Sainz, Perez... İki kişi daha bulmamız lazım.
Altılı masa iş görür.
Ocon bence çok o grupta olabilir ya. Ocon gelse olabilir düşünüyorum. Kimse yapmıyor. Norris de sahip.
Ya bu senin listeyi yapış biçimine bakarak Ocon Gasly'nin sanki biraz önünde kalır gibime geldi. Yani komple paket değil de.
Ben Ocon'un çok iyi bir yıl geçireceğini düşünüyorum. Biraz daha üstün olacağını düşünüyorum ama bence yakınlar ya.
Güzel,
İkisi.
Tamam.
Yani bir de bir kariyer eğrileri falan da benziyor yani.
Alonso 5.5 sırada mı?
Yok bence o 5'liye dahil edebiliriz ama onun dediğim gibi hızıyla ilgili bazı...
6 mı o zaman? Nerede ne diyorsun ben? Şey magazinci gibi zorladım.
Şu an bir pilot
İlk
alıyor.
İlk sizi şurada
bir takım kurdum ve pilot alıyorum diyelim. İlk Verstappen'i alırım. Business tarafını düşünmüyorum. Business tarafını düşünsem sponsor Hamilton alırdım. Business
şimdi,
tarafı yok.
Hayır soru o değil zaten.
Hız tamam dur kuruyorum takımı.
Ve yaşları falan da ama düşüneceksin. Herkesin prime'ını düşün.
Herkesin prime'iyle mi yapacağım?
Tamam şimdi yoksa.
O zaman şimdi bir Alonso olabilir. Bir Alonso olabilir. Otomobilim sinirliyse kazanabilecek bir otomobil kesinlikle Alonso yani. Kesin yani.
Peki en iyi araç hangisi olurdu?
En böyle metodik sürüş çok iyi bir
otomobil
varsa.
Hayır bir tane araç seç. Gelmiş geçmiş.
F1 tarihinden.
Evet. Şu aracı alırdım, şu pilotu yapardım. Soru birazcık normale saçmalıktan iyice hayal ürününe doğru ilerlemeye başladı.
Akıl sağlığımızı kaybetmeden diyorsun.
Haftanın enleri başlığına geçeceğim buradan. Nasıl bağlıyorum ama moderatör be.
2004 F2004 olabilirdi. Ferrari F2004 olabilirdi. Ha, benim dönemimin en iyi otomobili olduğu için o. Çok iyi otomobiller var F1 tarihinde. Onun içine de o Verstappen Alonso'yu koyardım gibi yesinler birbirlerini. Verstappen Alonso'yu koyardım gibi yesinler birbirlerini. İkisinin prime'ından iyi takım arkadaşlık çıkardı. İkisi de çok acımasızdır takım arkadaşlarına karşı. İkisi de acayip bastırırlar
ya
yanındaki.
Takım arkadaşlığı olması kadar saçma bir şey olabilir.
Yerlerde birbirlerine.
Yani şuna teammate demek.
Seninle Prost halt edebilirdi yanlarında.
Teammate'lik bu değil.
Verstappen Alonso enteresan bir ikili olurdu ya. Takım arkadaşı.
Peki o zaman haftanın gündemine bağlıyorum. Lewis Hamilton'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun? Bu Red Bull gördüğüm en iyi araç demiş. Bir de saç sürse acaba nasıl düşündü?
Kendi de 2014 hibrit çağının başında çok iyi otomobiller kullandı o ilk 3-4 senede. W11 de çok iyi bir otomobildi. Düşünüyorum. Yani göreceli.
Bu da biraz mental oyunlar çerçevesinde bir açıklama
ya evet,
sence.
O otomobil çok iyi diyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok diyor. Bunu tabii ki söyleyecek. Herkes aynı şeyi söyledi. Hamilton kazanırken de herkes
bu
Hamilton
otomobili. Bu baskıyı azaltacak aslında ve sen ona her yakın olduğunda başarın sanki bir değil üçmüş gibi görünüyor.
Ya zaten dünya görüyor. Ama dışarıdan bakan aşırı casual izleyici diyelim. Hamilton kazanamıyor diyebilir şu an. Bilmeden hiçbir şeyi. Ama biz biliyoruz ki Hamilton çok iyi bir pilot ama kazandı da çok iyi bir otomobili vardı. Verstappen çok iyi bir pilot kazandı çok iyi bir otomobili vara döndü olay. Aynı şey işte Alonso kazandığında her şey R25, R26 o kadar açık ara en iyi otomobiliydi. Hatta McLaren daha azydı dayanıklılık sorunları vardı. Schumi'nin kazandığı 2 yılda F2002, F2004 çok iyi otomobillerdi yani. Aşırı iyi otomobillerdi. Vettel'in 2 yılında çok iyi otomobilleri vardı. Herkes için geçerli bir şey bu yani. Bunu demesi de bence biraz şey, işte takımı biraz taş.
Rahatlattı.
Motivasyon. Yani çünkü ilk defa fark ettiysem bu hafta sonu gitmek isterse Hamilton ben anlarım dedi Toto Wolff.
Hamilton da bir yere gitmem dedi.
Ama işte hafiften böyle bir şey var.
Olabilir.
Olabilir.
Profesyonel hayat her şey olur.
Ben 2 yıl önce galiba sormuşlardı. Hamilton Ferrari'ye gidebilir, o kadar şaşırmayın dedim. Birinin Ferrari'ye gitme konusunda asla şaşırmam ben. Herkes Ferrari'ye gider yani.
Geçen sene aracın kötü olduğu ortaya çıkınca özellikle de bu işte porpoising zamanında Hamilton Ferrari tulumu giydirdiler ya böyle montajda şeyde Photoshop'la falan. Fena da olmadı.
Yakışır.
Ama yok ya, siyah ona yakışıyor.
Yakışır da. Adam zaten Ferrari,
kırmızı da bize yakışır.
Adamın da zaten yaşı da arttı. Yüreğine falan iner Ferrari'dekileri görürse yapılanları.
Ay evet ya, sinir stresi.
Gider gider.
Hayır, bir de Ferrari'ye gitmek için ama iyi bir şey olması lazım. Yani o zaman niye Mercedes'in
aynısı? İyi bir otomobili olacak Ferrari'nin.
Yani.
Veya Ferrari bir şekilde gelecek sene veya bir sonraki seneyle ilgili tasarım ile ilgili onu ikna edecek. Burada da bir şey olmuyor diyecek.
İşte bir heyecan.
Yeni bir new challenge diye bir şey vardır ya, bütün sporcularda var yani bir şey. Bir de Ferrari'de
Red Bull'a gelsin. Verstappen'de
Hamilton'ı. Olmaz diyemem ben. Verstappen yanında çok rahatsız olur. Verstappen bir yere giderse gelebilir.
Biz bile çok geriliriz ya, öyle bir şey olsa vallahi kalp dayanmaz. Bir tane yarışı dayanamam.
Ya ben Verstappen'e karşı rekabet etmek istemezdim ya. Hamilton'a karşı biraz daha yumuşak bir adama benziyor da Verstappen bir gererdi beni yani. Düşünüyorum. Schumacher'in takım arkadaşı da olmak istemezdim. İstemezdim Schumacher'in takım arkadaşı olmak.
Hamilton'ı olmak isterdim. Oynadın kafanda, gördüm gözlerini.
Alonso'nun olmak istemezdim. Ya isterdin de kavga etmek istemiyorsan bunların takım arkadaşı olmak istemezdim. Bunlarla birebir gireceğim garanti Verstappen, Alonso, Schumacher. Üf yani.
Hamilton'a takım arkadaşı olmak isterdim.
Ya ben de isterdim. Özellikle genç bir pilot olsam Russell şanslı şu an yani. Çok inanılmaz fazla deneyimli, evet. Çok fazla şey öğrenebileceği bir insan var ya bu şey.
Ve çok ters bir insan değil, biraz dırdırıcı sadece.
Dırdırıcı mı?
Değil mi?
Hamilton mı? Hmm. Biraz şikayet ediyor.
Yani illa dırdırı kötü şey, yani şikayet olarak da söylemiyor. Yani konuşuyor sadece demek istedim. Yani
konuşuyor, evet, tamam.
Bu arada Angela Kalın'la da yolları ayırmışlar.
Evet.
Gündeme bomba gibi düştü bu anda. Ben bugün şey magazin sunucusuyum.
Ya bu şey gibi yani. Bir şeyleri değiştirmek kötü giden şeyde. İşte biz saçımızı kesebiliyoruz ya mesela. Bizim yapabildiğimiz sınırlı hayat.
Ben de
saçımı
onda yok yani, ne boyatıyorum ne kesiyorum ya, bu yeter artık.
Ben canımı sıkınca 5'e falan vuruyorum ya.
Bir değişiklik yapayım ben de ya.
Saçında mı? Ha. Ne yapacaksın?
Ne bileyim ya, hep ben aynı geçen ona baktım. Eski videolara falan baktım, işte böyle modellik zamanından bir şeyler önüme düşmüş. Daldım ben. İnsan hiçbir değişmez yani, hani bir kendine bir yenilik kat.
Sen şu an sarıya yakınsın. Ama açık bu, açıldı senin sen.
Işıktan mı?
Kızıl ya. Redhead ol.
Redhead. Aa, redhead çok severim. Ha. Ginger çok severim de bana yakışmam ama ihtimali olduğu için ben risk almıyorum.
Ne olabilir?
Saçımı kısa kestirmek istiyorum ama o da televizyondan sonra.
Hmm.
O da riskli.
Ay ne zormuş hayatın ya.
Çok sıkıcı. Beğendim ya.
Beğendim bir
rengi.
Ben mesela sıkılıyorum. Diyorum ki abi diyorum kısa kes. Berbere gidiyorum.
Seni de ama hiç başka saç stiliyle görmedim ben ya.
Uzadı oluyor ya, kıvırcık
daha
oluyor.
Daha uzun falan oluyor da yani en fazla bu kadar fark ediyor. Yani çok radikal bir değişiklik yok.
Yok, sakalı da kesmeye üşendiğim için var şu an. Onu da bırakmıyorum, asla kesiyorum, sıfır kesiyorum, çıkıyorum.
Yiğit sakallı mı sakalsız mı olsun? Bu yeni sorumuz podcast'te. Çağıl saçını boyatsın mı boyatmaz mı? Tamam, çok şımardım ben. Bu araç, Hamilton araç şeyini konuştuğumuz için Alonso'yu mutlaka konuşacağız. Atladım sanmayın. Mercedes'ten devam etmek istiyorum. Çünkü Toto Wolff'e demişler ki işte Red Bull modeline mi yöneleceksiniz? Bu araç tutmadan yön değiştireceğinizden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Benzer konsepte mi döneceksiniz? O da işte şuna benzer bir şey söylüyor. Yani Red Bull aracı ya da işte Aston Martin aracı gibi bir şey isimlendirmek istemiyorum ben. Siz isterseniz öyle isimlendirin. İsterse bu İngiltere'deki iki katlı kırmızı otobüslerden bahsediyor. İşte double decker bus. İsterse onlara benzesin. Hızlı olsun olduğu sürece ya, bizim için problem değil falan demiş. Bıkmış herhalde adam böyle olmasına.
Ama Red Bull tipi işte side pod, yan kısım ve işte onun tabana getirisi diyeyim artık. Belli ki yani çok artık ayyuka çıktı. Birçok takımda o yönde gitti bu sene. Birçok otomobil Red Bull'a benzemeye başladı. İşte Red Bull ve Mercedes iki farklı şey denedi, yön denedi. Red Bull geçen sene testlerin ilk gününün ardından yeni bir side pod'la gelmişti, hatırlıyor musun?
Evet, evet.
O zaten farkı yarattı, otomobili uçurdu. Ondan sonra otomobil frekansını tam bir tutturdular. 3-4 yarış sonra o yok basınç pompasıydı bilmem ne, bitti, daha otomobili uçmaya başladı yani. Bence
bir şey
yani. Görüntü olarak tabii ki oraya doğru benzeyecektir yani. Bu çağ oraya doğru evliyor. Çağın galibi Edwin Newey gibi görünüyor yani. Onun fikri gibi görünüyor. Mercedes'in motorunun, Mercedes işte aynı şanzımanın, süspansiyon arka takımın olduğu bir otomobil. Aston Martin. Red Bull'a benzeterek yine başarılı oluyor aynı konseptte. Ya çok fazla bir seçenek bırakmıyor.
Taktikler aslını yaşatır demişti Christian Horner, öyle konuşmuştu Kate.
İstediğini desin. Formula 1'de bir kopyalama sanatıdır yani.
E tabii.
Öyle. Yani müzik de öyle.
Dünyayı baştan keşfetmeye gerek yok.
Yazmak da öyle. Yazmak da. Her şey öyle. Bir kopyalama işi yani. Ama tabii o kadar öndeler ki onlar kopyaladıkları şey daha hakim ve onun üstüne ekleye ekleye gidiyorlar yani. Hı-hı. Sorun yetişmekte.
Yani çok geç kalmış oluyorsun işte.
Ya evet, bu sezon öyle bir otomobile girseler de o gittikleri konseptin ne olduğunu anlayıp onun üzerine eğilebilirlerdi.
Zararın neresinden dönersen kar, ama Formula 1 gibi bir branştan bahsederken zararın derken ötesinden dönmen
geri dönmek
lazım.
Çok zor ya, uzun bir yatırım. Bak Ferrari bir yıl ara verdi, toparladı, iyi bir hızlı bir otomobil yaptı ya geçen yıl. Bak yine geldikleri noktaya bak yani. O yüzden zor yani, geri dönmek zor.
Mercedes'ten kopmadan çok kısa, özellikle yarış öncesinde çıkan işte açıklamalarda Lewis Hamilton'ın araçla tam bağ kuramadım tarzı bir açıklaması vardı. Bu bana böyle bu spor için çok güzel hissettiriyor. Connecting lafını kullanmak, işte mesela Avatar filminde böyle işte şeylerin saçlarının ucundan bağlanıyorlar ya. Ya da işte ne bileyim Batman kendi aracına biniyor ve bir bütün oluyor gibi. Yani bir uzvu gibi bu araçlar bu insanların. O yüzden böyle çok doğru bir his verdi o kelime kullanımı bana. Onun olamadığı hissediliyor zaten gerçekten.
Being one with the car diye bir tabir var zaten. Tamamen bir ahenk ve uyum içinde olmak.
5 film ve 4 diziden örnek vermek
ya, onun açısından işte otomobilin burnu dönmüyordur. Limiti kestiremiyordur. Ne ayar yaparsa yapsın. Özellikle bu hafta sonu özelinde o otomobilin içinde bir türlü tam rahat hissetmemiştir kendisini. Bu çok doğal. Geçen yıl Suudi Arabistan'da çok zorlanmıştı,
evet,
hatırlıyor musun?
Evet.
Yani ki geçen sene otomobil problemli, daha yavaştı sezon başında. Bu tabii o anlama geliyor diye ben okuyorum. Bu o anlama geliyor diye ben okuyorum. Yani bir sonraki yarışta bu olacak. Yani rahat hissetmemiş
burada
bu hafta sonu. Devamda da hissetmiyor olabilir. Otomobil evet, çok en hızlı otomobil değil sonuçta, ama bu hafta sonu özelinde özellikle. Ama yarışın sonlarına doğru epey toparlandı.
Zaten
sıralamada falan
sonuçtan
daha zorlandı.
Yani bu arada bu kadar hani sıkıntılı bir hafta sonu başladığında yine bir şekilde hani çok hızlı görünen Red Bull'un arkasından araya bir Alonso'yu alıp Mercedes'in peşi sıra gelmiş olması gerçekten de fena görünmüyor. Alonso konuşalım. Bizi yiyip bitirecekler vallahi, çok sana bıraktım, herkesten özür dilerim. Fernando. Şimdi biraz FIA'yı da burada konuşuruz. O iki gündemi başlığı beraber açayım. Haftanın şapşalı FIA'yı da burada konuşalım. Yani çünkü adam hani startın ardından başlangıçla ilgili konuşalım. Startta zaten cezayı aslında alacağı belliydi. O 5 saniye cezayı da almış oldu. O pozisyonla ilgili ne düşünüyorsun?
Yani solda kaldı. Bir avantaj elde etmedi ama kural kuraldır. Cebede doğru yerleşsin diyorsa bir de bir şey diyemem ya.
Bu peki yani uygulamada yani çoksa oraya yerleşirken bu fark ediliyordur değil mi? Yani zaten takımlar bunu fark etmiyor mu? Yanlış olduğunu o anda.
Fark ediyor, koydu da oraya geri. Vitesi. Ya ben yanlış cebe giren de gördüm.
Tekrar
fark. Yanlış cebe giren
yanlış
de
cebe girince ne oluyor?
Ya bir tane otomobil mesela başlayacağı yerden başlayamıyor. Tamam, pit alanında kalıyor. Gelemiyor gride. Ya da gridde stop ediyor falan. Formasyon turu bitiyor, onu çekiyorlar. Adam mesela boş cep görüyor, giriyor oraya. Diyor ki aslında bir sıra geri girmesi lazım. Sağda boş cebi görüyor. Otomobil kalmış, sola giriyor. Onu da gördüm ben yani. Geri geri gelmeye çalıştı adam. Kimdi ya? Kim bir Malezya olabilir. Geri gelmeye çalıştı, kaldı falan otomobil. Oluyor da hani çok küçük aptalca geliyor değil mi bunu yapamaması? Olabilir yani. Hizalayamamıştır. O an bir şey düşünüyordur. Bir şey ayarlıyordur direksiyonun üzerinden kalkış öncesi.
Hayır, aslında şunu merak etmiştim. Yani onu görünmez öyle gördük kazadan. Başladı ve aslında biliyoruz orada bir sıkıntı çıkacak yani başına gelecek
ya
insanların.
Evet, evet ama
değil mi?
Dediğim gibi yani.
Olur böyle şeyler.
Olur öyle şeyler, evet. Yani, bir şey de diyemedim yani. FIA demek ki bunda dikkatli olunsun istiyor, ne güzel.
Peki şimdi FIA diyerek devam edeyim ben de. Cezayı pit alanındayken işte pit esnasında çekti ama işte araca dokunmuş vesaire derken 105 bin tur sonra adam podyuma çıkıp şampanyayla kutlamasını yaptıktan bir süre sonra yok bunu siz doğru yapamamışsınız, 5 saniye dolmadan araca dokundunuz diye yeni bir 10 saniye ceza geldi ve podyum bir anda Russell'a geçti. Sonra hepimiz tatlı tatlı uykulara daldık Türkiye saatiyle de beraber. Sonra bir baktık ki tekrar Alonso'ya verilmiş çünkü
aracı dokunduğuna bir avantaj
söylemişti.
Elde etmemişler.
Evet, Mike Rex söylemişti yani biz bunun peşine düşeceğiz, böyle şey olmaz falan demişti. Düşmüşler ve devamlı.
Bu da haklı. Aracı dokunup bir avantaj elde etmediysen kanadına dokunup ne sıkıntı var ben bilmiyorum. Yani niyet okunarak yapılabilir yani.
Peki şimdi iki hafta üst üste o konuyla da beraber benzer böyle bir durum yaşanıyor. Ya bu konuda ne olması lazım? Bana en garip geleni bu cezanın, diyelim ki haklıydı FIA ve 10 saniye ceza alması gerekiyordu işin sonunda Alonso'nun. Fakat bunun bu kadar geç açıklanması bana birazcık saçma geliyor yani. Çünkü o ceza çektiği zaman üstünden de
yarış içinde niye açıklanmadı?
30 tur geçti hani, yani bu böyle olsa atıyorum 47. turda anlayabileceğim bunu da.
Yani itirazla bitti, kararın değişmesi çok anormal değil. Aston Martin muhtemelen hemen bir itiraz yaptı, öyle değişti
bence
kararı.
De orası anormal. Herkes de böyle bekliyordu. Çünkü herkes regülasyonları açmış, örneklere bakıyor falan, ortalık karışmıştı. Geri alınacağını tahmin ediyorduk da cezanın ilk açıklanma kısmında neler yaşandı? Yani
adam podyuma çıktı, kutladı, etti, sonra ceza.
O arada 30 tur boyunca şeye mi baktılar, bu 5 saniyeyi acaba doğru uyguladılar mı uygulamadılar mı diye bir süreç yaşanmış olması lazım orada.
Sen akıl erdirebiliyor musun Efe'nin yaptıklarını?
Hayır.
Bir Ferrari bir Efe'ye zaten hayatımızda iki beklenmedik.
Anlam veremediğimiz.
Yani düşünüyorum bunu neden yapmış olabileceklerini. Kendi içlerinde tereddüt etmiş olabilirler. Mercedes tarafından bir şikayet gelmiş olabilir. Hani bunu biz duymayız basında ama olabilir yani.
Bence,
rekabet
sonuçları şikayet edebilirler. Ben şikayet şeyine çok yakınım ya.
Mercedes şikayet
birinin
etmiştir.
Birinin bir şey söylemiş olması lazım gibi geliyor. Ha,
belki
bana
öyle fark ettiler. Belki görmediler. Ama sonra bu sefer hemen bu cezayı verdiler. Aa evet, bu yönetmeliğe aykırı diye. Sonra yönetmeliği uydurarak ve bir performans katkısı şeyi, süre kazanmadıklarını göstermiştir Aston Martin. Sonra geri almışlardır bunu. Falan filan. Ama bence sonuçta reel olarak anlaşılan o ki hak yerini bulmuş. Normal bir şey olmuş yani.
Neyse ki. Ama mesela karar diyelim ki doğru bir karardı ve podyum alınmıştı. Yani o da yine geç açıklanması kötü. Russell'ın elinden şampanya fırsatını alıyorsun ki bu devirde yani, şampanya
ulaşmak. Ben bazen bu kadar komplike bir sporda herkesin otomobilinde kamera var. İşte tur zamanları atıyor. Bu yarışları nasıl organize etmeyi becerdiklerini anlayamıyorum bunu yapamayan insanların. Mesela Ferrari için nasıl otomobili bir araya getirip kazanan bir otomobili geçen pisti çıkardığını anlayamıyorum bunları yapamıyorsa. Ve FIA'nın bu kadar devasa bir şeyin hakemliğini işte nasıl yapıp bütün hafta sonu boyunca her şeyini şunu neden karar veremedi? İnan ben de anlamıyorum. Ben de anlamıyorum yani.
Çünkü yani bu spor diğer başka sporlardan bu yüzden ayrılıyor. Yani böyle işte saniyenin onda biri kadar farklarla her şey belli oluyor.
Evet ama
falan.
İnsan kararı yine. İnsan hatası oluyor. Yani şimdi tabii. VAR'da bile insan hatası var ya. Değil mi? VAR yani tartışılıyor.
Zaten dünkü öyle tweet'ten dünkü şey ona benziyordu. Yani gol sevincinin ardından VAR kararıyla gol iptal olmuş gibi bir. Böyle durduk hepimizde. Mesela Alonso'yu kutladık. 100. podyumu falan dedik. Sonra karar geldi.
Yani
nasıl kazandı?
İnsana hata payı her zaman olacak. Diyecek bir şey yok yani. Evet. Kim veriyor, niye veriyor bilmiyorum.
Bu biter bitmez yarış kurtarıcı röportajları yaparken Alonso'ya işte 5 saniye ceza duyduğunda ilk neler hissettin? O da diyor ki işte şey, daha fazla fark açmam gerektiğini düşündüm. Şimdi bu cezayı da bilseydim diyor, daha fazla belki açmam gerektiğini bilirdim. Benden o hakkı alıyorlar yani diye. Neyse, işin sonunda 100.
Evet, doğru.
Podyumunu almış oldu. Dalia dedi.
İnşallah yarışında kaçıncı galibiyet olacak kazanırsa Alonso'nun?
Yarışı kazanırsa mı?
Bir yarış kazanırsa bu sezon. Bir bakalım. Onu da çağırmış olalım böylece.
Alonso.
Geçen yıl Avustralya'da uçuyordu. Çok deli bir tur atmıştı. Alpini kalmıştı. Hatırlıyorum.
32.
Tamam, 33'e mi gidiyor?
33'e yani? Gidiyor.
Güzel.
Çünkü neden olmasın?
Çünkü bence neden olmasın, evet.
Yüzüstüler var. Yüz ve üstü podyum alanlar. Hamilton 91, Schumacher 155, Vettel 122, Prost 106, Raikkonen 103 ve Alonso 100 oldu. Yanına da soru işaretleri koyup yatmıştım en son. Silebilirim onları.
Umarım Alonso bir yarış kazanır, temennisinde buradan yapalım. Şansı var bu arada. Özellikle işte o sokak cadde pistlerinde ben Red Bull'un Monaco'da şurada burada bu kadar fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ayarın önemi giderek azalıyor. Mekanik tutuş istiyor. Ha, onda da önde giderlerse yapacak bir şey yok da. İşte Azerbaycan, Monaco falan gibi pistler çok süper bir hafta sonu geçirebilirse takıma hedeflenebilecek pistler. Bir tek lastik aşınması konusunda çok iyi otomobil. Yani o işte front limited, rear limited diyoruz ya, çok çekişin şey yaptığı pistler, hırpaladığı lastikleri mesela iyi çekiş olacak Monaco'da. Şurada bir lastik aşınması çok düşük, yük binmiyor. Azerbaycan'da arka lastikler çok bitebiliyor, geçen yıl olmuştu. Yani buralarda bence diğer takımların biraz şansı olabilir de otomobil de her yönden iyi. Ama bu tarz çok iyi otomobiller genelde öyle pistlerde kazanamaz. Yani çok iyi otomobil mesela Monaco'da en iyi otomobil olmaz aslında. Çünkü Monaco zaten mantığına aykırı.
Evet evet.
O hafta sonu mekanik tutuşu en iyi yakalayan, pilotu en formda olan falan öne çıkıyor. Bari Monaco'yu kazanmasınlar diyelim.
Ya da aniden durup bir şeyler yapıp pol alınmasına engel olalım.
Bir de arada bir aylık boşluğumuz var. Tamam, Red Bull'un evet, çok üstüne olduğunu düşünüyoruz ama en azından bazı pistlerde yenilecek hale gelebilir. Ki bence sezon ortasında otomobili geliştirmeyi de bırakacaklar. Yani sonundaki bütün yarışlar onlar kazanmayacak. Tek tek başkaları
kazanıyor. O yüzden
kazanıyor
mi Verstappen acaba kaybettiğine ekstra üzülüyor bak şimdi?
bilmiyorum, belki gizli bir ajandası var. 300 yarış kazanmakla ilgili falan bilmiyorum ki. Ne hedefliyor yani.
Yapabilir.
Hiç bilmiyorum.
Ben şunu fark ettim ki bugün aşırı konuşmamla da beraber süreyi bayağı 45 dakika konuşmam, bir sürü şeyde konuşmadık. Ferrari'lere tam eğilmedik ama böyle hani şunu atlamayalım dediğim işler varsa fikirlerin onları konuşalım, sonra da toplayalım.
Yok, genel olarak kabaca konuştuk bence. Ben şöyle düşünüyorum. Bu ilk 3 yarış bence bir paket olarak geldi bize. Ne olduğunu anlama paketi. Dediğim gibi Avustralya'yı gördükten sonra daha iyi anlayacağız. Sonra da bu sefer geliştirme yarışının içine girdiğimiz bir dönem başlayacak. 4. 6. Imola'ya kadar Mercedes bir şey getirmek istiyor. Dönüş yarışıyla birlikte. Azerbaycan galiba dönüş yarışı. Ya oraya kadar en azından biz az çok neyin ne olduğunu 3 yarışın sonunda çıkaracağız diye düşünüyorum ben. Çıkardık aslında bayağı. Bir de bu bir paket olarak geldi. Görüntü belli. Red Bull önde. Aston Martin sanıyorum Alonso ile birleştiğinde en az ikinci otomobil.
Aslında Stroll de yine fena gitmiyor.
Özellikle Avustralya'da iyi olabilirler ya. Demiyorum ki Red Bull'u geçebilirler ama mekanik tutuş falan anlamında iyi görünüyordu otomobil Bahreyn'de de. Çok avantajlı olabilir. Ferrari hep iyidir. O tip pistlerde geleneksel olarak iyi zaten. Onların en büyük sorması lastik aşımımız. Tek turda değil, lastik aşımımız çok kötü otomobilde.
Vassör dün dedi ki softla iyiydi Lök ama hani sonra harda geçtikten sonra sıkıntı oldu. Bu lastikler kötü diye demiyorum. Bizim aracın onunla ilgili bir problemi var demiş. Aracımız yeterince hızlı değil demiş.
O zaman o zaman çözsün. Ufalanma oldu galiba. Evet, graining galiba. Oldu galiba hard lastiklerle, o zaman çözsün diye.
Şimdi böyle bir boşluk var. 31 Mart 2 Nisan Melbourne'de olacak Formula 1. Sizi de şöyle hatırlatmış olalım. Sabahın köründe uyanacaksınız. Yani özellikle antrenmanları izlemek istiyorsanız böyle 4.30 gibi falan başlıyor her şey. Sıralama turları ve yarış da sabah 8'de olacak. Kalkın izleyin artık, seviyorsunuz.
Ben de kalkacağım. İşte Esport'a gideceğim, yayın yapacağım. Arabayla eve döneceğim. Bir de orada yapacağım. Güzel. Ama rahat olay yetişebilirim. Trafik
bence
olmayacak.
Bence daha iyi ya. Akşam ya da sabah
dün
olması.
Dün neredeyse yetiştim yarışa.
Boş oluyor çünkü akşam.
Bir tek startı kaçırdım dün. Yetiştim yani. Trafik yoktu çünkü şeyden, stüdyodan eve.
Daha iyi, daha iyi. İş bir de yapacak bir şey yok.
Çok seviyoruz Formula 1 yapacak bir şey yok.
Evet, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bu güzel sohbet için. 2 Nisan yarış, 3 Nisan'da yine kaydedeceğiz. Gecesine de.
Işıkla ilgili yorum yapmayı unutmayın. Daha karanlık istiyorsanız yalnız. Bastırın yalnız.
Evet, yorumlarda biraz şey yapın neyse. Çok gözümü alıyor, bak konuşamıyorum. Sen de gözlerini kısma.
Yani, tamam, dramatize kapan. Ediyorum ben. Çok of, kötüyüz çok ya, yanıyoruz diye dramatize ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Yeni bölümde Socrates GP'de Autoshops'un katkılarıyla sizlerle olacağız. Hoşçakalın.
Autoshops, Socrates GP'yi sundu.